Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Haziran 2020 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı ve derginin Gönül İkliminden İnciler bölümünde yer alan Kainat Kitabı'nın Ayetleri başlıklı yazıyı sunacağız. Kur'an-ı Kerim'de ayet mefhumu sadece vahyin kelama aksetmiş suretleri için değil, Allah'ın varlığına, birliğine, sonsuz kudretine delalet eden her şey için kullanılır. Mesela Rabbimiz bir ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün birbiri peşinden gelmesinde, İnsanlara fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah'ın gökten indirip de ölü haldeki toprağı canlandırdığı suda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve yerle gök arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde, düşünen bir toplum için Allah'ın varlığını ve birliğini ispatlayan birçok ayetler, deliller vardır. Yani her varlık, bakmasını bilene yaratıcısını tanıtan bir ayettir, delildir. Cenab-ı Hak, kevni yani cismani varlık alemine dair ayetlerin yer aldığı bu kainatla kavli yani ifadeye aksetmiş ayetlerden müteşekkil Kur'an'ı bütün insanlığa okunması gereken iki kitap olarak lütfetmiştir. Bu iki kitap, ilahi vahyin birbirini tefsir eden iki farklı tecelligahıdır. Yani Rabbimiz, kainatta sergilediği ayetlerini Kur'an'la, Kur'an'da beyan buyurduğu ayetlerini de kainatla izah ve tefsir etmektedir. Cenab-ı Hak, bir taraftan kavli ayetlerle kullarını irşad ederken, diğer taraftan varlıklar aleminde sergilediği ilahi azamet tecellileri ve ilahi kudret nakışlarıyla da kullarını derin bir tefekküre sevk etmektedir. Nitekim bu cümleden olmak üzere, ''Onlar deveye bakmazlar mı?'' buyurarak hayvanata dikkat çekerken, buluta, yağmura, dağlara, yeşil bitkilerin kışın ölüp baharda dirilmesine bakmazlar mı buyurarak, coğrafi hadiselere, geçmiş kavimlerin akıbetlerine bakmazlar mı buyurarak da tarihe dikkat çeker. İnsanlara ufuklarda ve kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz ki, onun, Kur'an'ın hak olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? Atları, katırları ve eşekleri binmeniz ve gözlere zinet olsun diye yarattı. Allah şu anda bilemeyeceğiniz daha nice nakil vasıtaları yaratır buyurmak suretiyle de daha 1400 sene evvel bugünkü araba, tren, uçak gibi teknolojik gelişmelere işaret etmiştir. Bundan sonra da Cenab-ı Hakk'ın izniyle daha nelerin keşfedilip icat edileceğini bilemiyoruz. Lakin her keşfedileni yaratan Allah'tır. Cenab-ı Hak kulları vasıta etmektedir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim daima önden gitmekte, beşeri ilimlerse onu teyit ederek geriden gelmektedir. Yine Rabbimiz insanın kainatı boş ve manasız bir nazarla değil, hikmeti idrak edecek bir dirayet ve basiretle müşahede etmesi lazım geldiğini ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de ilahi nimetleri zikrettikten sonra defalarca ''Ey bakış, görüş, idrak sahipleri'' diye hitap eder. Çünkü Şeyh Sadi'nin buyurduğu gibi, akıl sahipleri için her yaprak bir marifetullah divanıdır. Gafiller içinse bütün ağaçlar bir yaprak bile değildir. Kainat, yaratılışı, nizamı ve ahengiyle düşünen insanlar için mühim bir ibret ve tefekkür vesilesi olan bir kitaptır. Bunu ifade eden pek çok ayeti kerimeden birkaçı şöyledir. Üstlerindeki semaya bakmazlar mı ki? Onu nasıl bina etmiş, süslemişizdir. Onda hiçbir çatlak da yoktur. Yeryüzüne de bakmazlar mı ki, onu nasıl döşedik, ona sağlam dağlar attık ve onda gönül açan her çiften bitkiler yetiştirdik. Bütün bunları Allah'a yönelen her kulun gönül gözünü açmak için ve ona ibret vermek için yaptık. Gökten bereketli bir su indirdik. Onunla bahçeler ve biçilecek daneler bitirdik. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Ve o suyla ölü toprağa can verdik. İşte hayata yeniden çıkış da böyledir. Ebu Rezin el-Ukayli radiyallahu anh naklediyor. Bir gün ey Allah'ın Resulü, Allah Teala mahlukatı yeniden nasıl diriltir? Bunun dünyadaki misali nedir diye sordum. Efendimiz, sen hiç kavminin yaşadığı vadiden kurak mevsimde geçmedin mi? Sonra bir kere de her tarafın yemyeşil olduğu bahar mevsiminde oraya uğramadın mı? Buyurdular. Ben elbette deyince Allah Resulü, işte bu Allah'ın yeniden yaratmasına delildir. Allah ölüleri de böyle diriltecektir. Buyurdular. Her gece ölümün kardeşi olan uykuyla bir nevi ölüm tatbikatı yapıyoruz. Sabahleyin uyanışımızda adeta bir ba'su ba'del mevt, yani ölümden sonraki dirilişimize bir misal oluyor. Tefekkürle bakan bir göz için bu alemde zerreden küreye, mikrodan makroya kadar ne varsa hepsi ilahi bir sanat harikasıdır. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve bizzat kendinizde nice ayetler vardır. Hala görmeyecek misiniz? Mesela Yüce Rabbimiz insanı öylesine muhteşem yaratmıştır ki, zamanımızdaki yüksek ilim ve teknoloji sayesinde yapılan sayısız keşiflere rağmen, ondaki harikulade sır ve hikmetlerin nihayetine varılamamıştır. Kulağın yapısı, burnun faydaları, dilin konuşması, her bir harfi ayrı ayrı çıkarması, ağzın dişlerle donatılması, dişlerin ipe dizilmiş inci taneleri gibi muntazam dizaynı, ses tellerinin hassas yapısı, her insanın sesinin farklı olması, amaların, insanların seslerinden tanıma hususiyeti. Saç, sakal, kaş, kirpik, mide, ciğer, böbrek, damar. Hepsi de üzerinde uzun uzun tefekkür edilmeye layık birer sanat harikası. Her biri ne kadar da yüksek bir ilim ve hikmetle yaratılmış, düzgün ve dengeli bir şekilde ahenk içinde yerleştirilmiş ve birbirleriyle ne kadar da mütenasip bir şekilde vazife görmekte. Mesela böbreğimiz dıştan bakınca küçük bir et parçasıdır. Fakat zehirli ile zehirsizi birbirinden ayırt edebilmektedir. Zehirliyi dışarı gönderirken zehirsizi tekrar vücuda iade ediyor. Böbrekte akıl mı var, bilgisayar mı var, tahlil laboratuvarı mı var? Bu küçücük uzuv hastalandığında insanın ne büyük sıkıntılar çektiğini hepimiz biliyoruz. Koca koca makineler, ortalama 150 gram et parçasının yaptığı vazifeyi tam olarak yerine getirmekten aciz kalıyor. İşte bundan dolayı Rabbimiz, insanın kendi yaratılışı üzerinde tefekkür etmesini arzu ederek şöyle buyuruyor. Ey insan! Seni şekilsizlikten çıkararak en güzel bir şekilde yaratıp, düzgün ve dengeli kılan, seni dilediği bir surette birleştiren, keremi ve ihsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir? İnsan görmez mi ki biz onu bir nutfeden yarattık? Bir de bakıyorsun ki apaçık düşman kesilmiş. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye çalışıyor ve şu çürümüş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Evet, bizim onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter. Bilim her insandaki parmak uçlarının farklı olduğunu, insanın şahsına mahsus bir kimlik hüviyeti taşıdığını yakın zamanda keşfetti. Dünyada yaşayan takriben 8,5 milyar insanın birkaç santimetre karelik parmak uçlarının bile hepsinde farklı olması, hiçbirinin bir diğerine benzememesi ne müthiş bir kudretin tecellisidir. Diğer taraftan gökyüzünde uçan kuşlara, evcil ve yabani hayvanlara, gözle zor görülen küçücük böceklere dikkatle bakalım. Zira onlarda da öyle acayiplikler var ki, onları yaratan Cenab-ı Hakk'ın azamet, kudret ve hikmetine hayran kalmamak elde değil. Cenab-ı Hak gözle zor görülen küçücük hayvanların içine o müthiş uzuvları nasıl yerleştirmiş? Onlar hiç aksatmadan vazifelerini nasıl yapabiliyor? Onların sahip oldukları hususiyetleri tam olarak keşfedebilmek bile insan idrakinin üstünde keyfiyetlerdir. Diğer taraftan toprağın üzerinde yaşayan sayısız mahlukat var. Her birine ayrı ayrı ilahi sofralar kuruluyor. Kışın yağan kar bir gelinlik gibi toprağı örtüyor ve gönle bir ferahlık veriyor. Bir düşünelim, o kar siyah veya kan rengi yağsaydı kalplere ne kadar kasvet verirdi. Kar eriyip de kalktığı zaman hiçbir hayvanın cesedini görmüyoruz. Çünkü toprak sanki bir kundak gibi hepsini bağrında besleyip koruyor. Bir mütefekkir şöyle der: gören, duyan ve hisseden kalpler, bu kainatta ilahi kudret ve azamet tecellilerinden başka bir şey görmezler. Bu alemde güllerle, sümbüllerle, bülbüllerle konuşamayan, onların hal lisanından anlayamayanlara ne yazık. Cenab-ı Hakk'ın El-Bari ve El-Musavvir esmasının tecellilerinden gafil kalan, rüzgarların, derelerin ve dağların sessiz lisanından bir şey hissetmeyen hantal kalplere ne yazık. Ayrıca Rabbimiz bütün canlılara öyle farklı hususiyetler vermiş ki, benzer gıdalarla beslenseler dahi farklı mahsuller meydana getiriyorlar. Bunlar hayatı bütünüyle mümkün kılacak şekilde birbirini tamamlıyor. Mesela yeşil bir dut yaprağını sığır veya koyun yese ondan et, süt ve yün hasıl oluyor. Küçücük bir tırtıl olan ipek böceği aynı yapraktan ipek imal ediyor. Aynı şeyi bir cins geyik yese ondan da misk kokusu elde ediliyor. Arının çiçek özlerinden bal yapabilmesi, kainatta en mükemmel bir varlık olan insanın iktidarı haricinde. Basit birer ot olarak görünen çeşitli çiçeklerin topraktan bulup çıkardıkları renkler, kokular ve hayat kudretini haiz yapraklar, hiçbir kimyagerin muktedir olamayacağı harika keyfiyetler. Bir hayvan kendisine verilen ilahi programda otu et ve süt yapabilirken, varlıkların en mütekamili olan insanoğlu, günümüzün en yüksek teknolojisine sahip kimya laboratuvarlarında bile tonlarca ottan bir gram et veya süt imal etmeye halen muktedir olamamaktadır. Velhasıl bu cihan sayısız ibret ve hikmet tecellileriyle dolu ilahi bir laboratuvar, ilahi bir dershane. Ziya Paşa bu hakikati ne güzel ifade eder. Bin dersi marif okunur her varakında. Ya Rab ne güzel mektep olur mektebi alem. Bu kainat kitabının her bir yaprağında marifet ilminin sır ve hikmet tecellilerinden binlerce hakikat dersi okunur ya Rabbi. Bu cihan tefekkür deryasına dalanlar ve ilahi vitrinleri seyrederek ibret alanlar için ne güzel bir mekteptir. Bir başka şair de bu hakikati şöyle ifade eder: bir kitabullahı azamdır seraser kainat. Hangi harfi yoklasan manası hep Allah çıkar. Yani kainat baştan başa Allah'ın en büyük kitabıdır. Bu büyük kitabın hangi harfini okusan manasının hep Allah olduğunu görürsün. Kainatın hangi zerresi üzerinde tefekkür etsen seni Allah'a ulaştırır. Rabbimizin kulundan istediği daima zikir üzere olabilmesidir. Bu zikir kalbin sanatıdır. Bu sebeple gözün gördüğü her şeyde kalp Cenab-ı Hakk'ı hatırlayacak. Aman ya Rabbi diyecek. Bir de kul daima ilahi ikazlara dikkat edecek. Mesela Cenab-ı Hak kibirlenen Ebrehe'nin fil ordusunu ebabil kuşlarının ağzına koyduğu küçücük taşlarla helak etti. Ne ibretlidir ki bugün maddi güçlerinin putperesti olan dev ekonomiler ve kendini yenilmez gören küresel güçler o taşlardan çok daha küçük, hatta bir milimetrenin milyonda biri kadar olan bir virüs dolayısıyla acziyeti tattılar. Küçücük bir virüs bütün dünyaya korku saldı, bütün insanlığı tedirgin etti. Yapay zeka buna bir çare bulamadı, acziyet içinde kaldı. Deniliyor ki dünyayı saran bu virüsler toplansa 3-4 tane nohut kadar ya gelir ya gelmez. Ayrıca bu virüs daha ziyade merhameti unutan, Akdeniz'i mülteci mezarlığı haline getiren memleketlerde daha çok görüldü. Buna mukabil zor şartlar altında, mülteci kamplarında ve tıbbi imkanların çok mahdut olduğu bölgelerde bugüne kadar hemen hemen bu virüse hiç rastlanmadı. Zira rastlanmış olsaydı Avrupa'daki seri ölümlerin daha beterinin buralarda vuku bulması gerekirdi. Demek ki insanoğlu Cenab-ı Hakk'ın azameti ilahiyesini görecek, intibaha gelecek, kainatın halikine karşı aczini idrak edecek, haddini bilecek, kulluğun gayretinde olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti İbrahim'e indirilen 10 suhuftan şunları nakleder. Akıl sahibinin belli saatleri olmalıdır. Vaktinin bir kısmını Rabbine dua ve münacata, bir kısmını Yüce Allah'ın sanat ve kudretini tefekküre, bir kısmını geçmişte işlediklerini muhasebe etmeye ve gelecekte yapacaklarını planlamaya, bir kısmını da helalinden maişetini kazanmaya ayırmalıdır. Cenab-ı Hak hepimize yüce bir tefekkür ufku lütfeylesin. Kur'an, insan ve kainatın sır ve hikmetlerini ibret nazarıyla okuyarak kalplerimizi ihya edebilmeyi nasip ve müyesser kılsın. Cümlemizi marifetullah'a vasıl olan bahtiyar kullarından eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Kainat kitabının ayetleri başlıklı yazıyı paylaştık ve son olarak Şefika Meriç imzalı Ahirette Kör Olarak Haşredilmek başlıklı yazıyı paylaşacağız Sesli Dergi'de. Rahman ve Rahim olan Rabbimiz sonsuz merhametiyle bütün varlıklar alemini kuşatmıştır. Rahmeti gazabını geçmiştir. Peygamber Efendimiz Allah Teala'nın rahmetinin genişliğini anlatmak için şöyle bir misal verir. Allah'ın 100 rahmeti vardır. Bunlardan bir rahmeti yeryüzü halkı arasında paylaşmış ki onların ecelleri gelene kadar hayatları boyunca onlara kâfi gelir. Rahmetin 99 kısmını ise kıyamet günü evliyaları, dostları için saklamıştır. Aynı konudaki diğer hadisi şerifte şöyledir. Allah rahmeti 100 parça yaratmış, 99'unu kendi nezdinde tutmuş, yeryüzüne bir parçasını indirmiştir. İşte mahlukat bu bir parçadan dolayı birbirlerine merhamet ederler. Hatta at bazı rivayetlerde hayvan geçmektedir. Yavrusuna basmamak için tırnağını, ayağını kaldırır. Kainatta tecelli eden bütün merhamet ve şefkat görüntüleri Allah Teala'nın rahmetinin sadece %1'ine denk geliyorsa onun rahmetinin genişliği daha ne kadar olabilir? İnsanın aklı, hafsalası yetmemektedir. Ancak Rabbimizin tek sıfatı ilahiyesi rahmet değildir. Onun adil, mudil, hakim, alim, aziz, mübdi, züntikam gibi daha pek çok isim ve sıfatı vardır. İşte imtihan alemi olan şu kainat, bütün bu esma-i ilahiyenin birbiriyle karışımıyla ortaya çıkmıştır. Ve daha önemlisi, her bir ilahi sıfat her an bu kainatta tecelli halindedir. Biz biliriz ve inanırız ki hayır da şer de Allah'tandır. Çünkü emir ve yaratma sadece onun kudret elindedir. O, ol demeden iyilikler de var olmaz, kötülükler de zuhur edemez. Onun izni olmadan hiçbir insan, cin, melek, kısacası bütün var olanlar tek bir harekette bulunamaz. Şeytan, başına buyruk hareket eden, her istediğini istediği şekilde meydana getirebilen bir otorite veya ilah değildir. Aksine o, Allah'ın izni ve müsaadesi dahilinde belli sınırlar içinde hareket edebilen bir imtihan aracıdır. İnsanların iç dünyasındaki iyilik ve kötülük duygularının hayatları boyunca ortaya çıkmasına yardımcı olur. İçinde iyilik bulunan kimseler, şeytanın oyun ve hilelerine kendilerini kaptırmaz ve bütün yoklamalarına karşı Allah'ın ve Rasullerinin yolunu takip ederler. İçinde habis duygu ve düşünceler bulunan kimseler de şeytanların vesveselerini fırsat bilerek onların peşine düşer. Cenab-ı Hak iyi ve güzeli yaratmış, onların kıymeti anlaşılabilsin diye kötü, çirkin ve murdarı da var etmiştir. İnsana düşen, hayatı boyunca akıl ve iradesiyle en iyi, en güzel ve en doğruyu seçmek için çalışmaktır. Ancak insanın zaaflarını en iyi bilen Rabbimiz, insanı sadece akıl, irade ve vicdanla donatmamıştır. Ona rehberlik etmek üzere peygamber ve kitaplar da göndermiştir. O halde insan, bir imtihan alemi olan bu dünyada ilahi emir ve yasaklarla ortaya konulan prensipler çerçevesinde bir hayat sürecek ve ahiret aleminde karşısına çıkması için salih amellerde bulunacaktır. Zira bu dünyada heybesine ne koymuşsa ahirette sadece onu bulacaktır. O yüzden hiç buradan gitmeyecekmiş gibi dünya ve onun lezzetlerine sarılmak, ahireti ve hesap gününü unutmak en büyük gaflettir. İslam, insanların farklılıklarına göre sorumluluğun da değiştiği prensibine getirmiştir. Bir fakirin infak edeceği şeyle bir zenginin infak sorumluluğu farklıdır. Bir cahil gencin sorumluluğuyla bir alim kimsenin sorumlulukları farklıdır. Allah, kullarına verdiği nimetler nispetinde sorumluluk yüklemiştir ki bu da onun adaletinin gereğidir. Ancak insanlar hukuk önünde eşittir. Bir zengin suç işlemişse, hakim önünde aynı suçu işleyen bir fakirden farkı yoktur. Aynı durum, toplumun bütün statüleri için de geçerlidir. Asil bir aileden gelen yahut devlet idare eden kimseler de sıradan vatandaşlar gibi ilahi hukuk önünde eşit muamele görürler. Bu dünyada insan faktörü sebebiyle zaman zaman bu prensip çiğnense de kıyamet gününde tecelli edecek ilahi adalet herkesi eşitleyecek ve her türlü iltiması engelleyecek şekildedir. O gün mutlak bir şekilde herkes yaptığının karşılığını görecektir. Bütün bu esasların kaynağı olan Allah katından indirilmiş vahyin son halkası ve en mükemmeli olan Kur'an-ı Kerim, insanlığın tek kurtuluş reçetesidir. O, insanlar arasındaki ihtilafları sona erdirmek, dargınları barıştırmak, sulh ve selameti hakim kılmak, adaleti tesis etmek ve kısaca insanlığı iki dünya saadetine ulaştırmak için gönderilmiştir. Eğer insan hayatındaki bütün dertlerin çözümünü onda ararsa huzura kavuşur. Eğer sorularının cevabını onda ararsa zihni ve gönlü rahata kavuşur. Eğer Allah'a giden yolu ona sorarsa karanlıklar içinden çıkıp ilahi nurla aydınlanır. Aksi halde başına ne geleceğini ise ayeti kerimeler şöyle haber vermektedir. Allah dedi ki, birbirinize düşman olarak hepiniz oradan, cennetten inin. Artık benden size hidayet geldiğinde, kim benim hidayetime uyarsa, o sapmaz ve bedbaht olmaz. Kim de beni almaktan yüz çevirirse, şüphesiz onun sıkıntılı bir hayatı olacak ve biz onu kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz. O, Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Oysa ben hakikaten görür idim der. Allah buyurur ki, işte böyle. Çünkü sana ayetlerimiz geldi ama sen onları unuttun. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun. Ayet-i kerimelerde açıkça ifade edildiği üzere, insanın yeryüzündeki imtihanı Hazreti Adem Efendimizin dünyaya inişiyle başlamış ve kıyamete kadar devam edecektir. Bu imtihanda gerek şeytan ve gerekse kendi cinsi olan insanlardan düşmanları olacak ve onlar kendisini Allah'ın yolundan saptırmaya çalışacaklardır. Onlarla mücadelede hidayet üzere kalmak, sırat-ı müstakimden ayrılmamak için Allah'ın gönderdiği vahye sımsıkı sarılmak gerekir. Ona yapışan kurtulacak, ondan uzak duransa mahrum kalacaktır. Bu mahrumiyet dünyada sıkıntılı bir hayat, ahirette ise bin bir dert, bela, azap ve pişmanlık şeklinde ortaya çıkacaktır. Rabbimiz muhafaza buyursun. Rabbimizin ahirette kör olarak haşredeceğini haber verdiği insan tipi, kendisine verilen ömür fırsatının değerini bilemeyip, fani dünya hayatının cazibesinde kaybolan ve bu dünyada ölümsüz olacağını zanneden insan tipidir. O, bu dünyanın hakikatini görememiş, dünyada zahir gözü açık olduğu halde kalp gözü kapalı kalmıştır. Onun bu basiretsizliği, ahirette sonsuz bir şekilde körlük olarak karşısına çıkacak, pişman ve perişan bir hayat sürecektir. Ne ölecek ki rahata kavuşsun, ne huzurlu bir şekilde yaşayacak ki mutlu olsun. Böyle feci bir akıbete düşmeden önce dünyada hem baş gözümüzü hem de kalp gözümüzü açalım. Kainata ve hadiselere iman penceresinden tefekkür dürbünüyle bakalım. Bugün sağlığımız yerinde, gözlerimizin ziyası varken gözlerimizdeki o nuru ilahi kelamla neden buluşturmayalım? Neden bedenimizdeki gücü, kuvveti Allah için yapılan hizmetlerde harcamayalım? Bize ikram edilen her şeyde Rabbimizin bize emanet ettiği bütün varlıkların hakkının bulunduğunu neden düşünmeyelim? Neden şu kısacık dünyada tefekkür dünyamızın baş köşesinde Allah rızası, İslam'a hizmet ve ahiret endişesi olmasın? Şefika Meriç İmsalı, Ahirette Kör Olarak Haşredilmek başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz Şebnem Dergisi'nin Haziran 2020 sayısından son olarak. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.